Çıktım evden, yayın evine gitmek için Taksim'e doğru yürürken içime şeytan girdi yine. Ben Recep'e bir sabah vakti balık pazarında alışveriş ederken rastlamıştım ya, İstanbul kazan ben kepçe dolaşacağıma, o sabah karşılaştığımız noktayı sık sık kontrol etsem daha akılcı olmaz mıydı? Sabahın erken bir saatinde balık pazarında dolandığına göre belki de oralarda bir yere çalışmaya gidiyordu. Saatime baktım. Acele edersem Taksim'den balık pazarına gidip gelmek en fazla 20 dakikamı alırdı. Koşu aradım, İstiklal hesaptım. İnsanların işbaşı yapma, dükkanlarını açma saatine rast geldiği için kalabalık sayılırdı cadde. Telaşlı kalabalığın arasına karışıp hızlı hızlı Galatasaray'a yürüdüm. Balık pazarının ıslak sokaklarına girip çıktım. Recep'e rastlamadım. Bir kere daha turladım pazarı. Delilikti yaptığım. İnadımdan vazgeçmeliydim. Böyle devam edemezdim. Yoksa pek yakında işimden de olacaktım. İşe her gün bir değişik bahaneyle geç kalan elemanı, sevgilisi de olsa hiçbir patron sonsuza kadar kollayamazdı. Aranmaktan vazgeçtim, Beyoğlu'na çıktım. Taksim'e varınca işe geciktiğim için otobüse değil bir taksiye atlamaya karar verdim. Hızlı hızlı yürürken düşünüyordum. Taksiye bineceksem ne diye koşuyordum ki onca yolu? Pasajın tepebaşı tarafından çıkıp hemen bir taksiye atlayıp, ama ya trafik yoğunsa, ben kafamda bu düşüncelerle boğuşurken, olamaz, hayal mi görüyordum? Yolun karşı tarafındaki okulun önündeydi Recep. Ellerimle gözlerimi ovuşturdum, dikkatle baktım. Aramıza birileri girdi. Recep gözümden kayboldu. İtiştirdim önümdeki adamları. Hop kardeşim, ne oluyoruz? İtmesene be. Pardon kardeş, pardon dedik ya. Karşı kaldırıma geçtim. Oradaydı hala. Ona doğru koşarken bağırdım. Recep, hey Recep. Döndü. Boş boş yüzüme baktı. Benim ben, tanımadın mı yahu? Arkasını dönüp uzaklaştı. Seyirttim peşinden. Yanına varıp kolunu tuttum. Saçları kestim de ondan tanımadın beni Recep. Bedri ben, Bedri. Hani geçen gün karşılaştırmıştık ya. Çekeleyerek kurtardı kolunu. Ne var, ne istiyorsun dedi. 2 gündür seni arıyordum Recep. Beni gördüğün gün var ya, ne söyleyeceğimi bilemediğim için sustum. Çekil yolumdan. Ben Bedri'yim diyorum sana. Bana ne olan Bedri sen? Bir dinle be Recep. Gel bir yerde oturalım, her şeyi anlatacağım. Seni dinlemek istediğim nereden çıkardın? İşim gücüm var benim, çekil önümden. Kardeşim, kan kardeşim. Dur hele. Bak bunca zaman sonra karşılaşmışız. Şimdi zamanın yoksa bir adres ver, telefonunu ver bari. Hani sen Bedri değildin? Ne oldu? Kafana taş mı düştü? Taş düştü. Anlatacağım ama fırsat vermiyorsun ki. Sen bana fırsat verdin mi ki ben sana vereyim? Ayağının altını öpeyim Recep. Öp ulan. Ayağımın altını da öp, kıçımı da yala, bokumu da ye. Belki o zaman. Belki ancak o zaman. Duymadım gerisini. Birden gözümün önünde çocukluğumdan bir resim. Hüsam sigaraları nereden bulduğumuzu ona da söyleyelim diye yalvarırken Recep bacak kadar boyuyla kıvrandırıyor karşısındaki azman oğlanı. Onu hepimize karşı çok sık kullandığı kendi silahıyla vuruyor. Bir şartla. Ayağımın altını öp, kıçımı yala, bokumu ye dersen söylerim. Göz göze geldik. O da hatırlamış olmalı ki aynı anda ikimiz de gülmeye başladık. Hepsini yapacağım. Gel şuralarda bir kahveye çökelim, konuşalım. Elimi uzatıp koluna dokundum yine. Bu kez çekmedi kendini, sevindim. İşe haber vereceğim gecikeceğini dedim. Gecikeceğimi dedim. Telefonumu çıkardım cebimden. Yayın evinin numarasını tuşladım. Nadide abla, halsizliğim geçmeyince bizim mahalledeki sağlık ocağında doktora görünmeye karar verdim. İşe ancak öğlene doğru gelebileceğim. Şey, çok sıra var burada. İşim uzun sürebilir. Tamam abla, merak etme. Yok yok, gecikmem. Emrin olur abla. Sağ ol Nadide abla. Eyvallah. Az sonra balık pazarının arkasına düşen sokakların birinde iyi bildiğim salaş bir kahveye doğru yürüyorduk. Her ikimiz de suskunduk. Lafa nereden başlayacağımızı düşünüyor olabilir miydik? O kadar çok şey yaşanmıştı ki arada geçen zamanda. Hangi birini anlatacaktım ben? Nereden başlayacaktım? Köyden ayrıldıktan sonra Recep'i çok düşünmüştüm. Ona postaladığım iki mektubun dışında hiç kaleme almadığım mektuplar yazmıştım hayalimde. Yalnızlığımı, mutsuzluğumu anlatan. Daha önce ondan gelen mektupta, her neyse. Şimdi başka şeyler düşünmeliydim, bunları değil. Madem bulmuştum onu, eski hesapları karıştırmamalıydım. Kim bilir o da neler çekmişti tıpkı benim gibi. Ve yine kim bilir zaman içinde belki o da benim gibi şansını dönüştürecek birileriyle karşılaşmıştı, hayatı değişmişti. Az sonra öğrenecektim her şeyi ve eğer kendini kurtaramadıysa, yardıma ihtiyacı varsa elimden ne geliyorsa yapacaktım onun için. Hiç konuşmadan ama bunca yıl sonra dahi birlikte yürümeye alışık insanların temposuyla uygun adım yan yana yürüdük. Recep'le yan yana uygun adım kasabadaki yeni okulumuza yürüyorduk. Bir aydan beri artık lise öğrencileriydik. İlkokul öğretmenimin ısrarıyla babam beni kasabadaki liseye yollamaya razı olmuştu. Çünkü elinden ev işlerine yardım etmenin dışında doğru dürüst iş gelmeyen beş para etmez oğlu okula giderse gözünün önünde olmayacaktı en azından. Recep'in ise dedesi ayağının altında dolanmaması, olur olmaz saatlerde karşısında biti vermemesi için salmıştı liseye ki anasına gönlü çektiğinde sarkabilsin. Recep ve ben onun dedesiyle benim babamın gözünde evlerine ekmek parası getirmekten aciz iki hergeleydik. Her ikisi de hayvancılık yaparken kazandıkları paraları yıllar önce bir başkasının yurda ithal et sokması sonucu kazanamaz olmuşlar, sürülerini satmışlar, aksi Nemrut insanlara dönüşmüşlerdi. İthal et izni bölgemizdeki hayvancılığı öldürmüştü. Bu benim umurumda bile değildi. Ama hayvancılığın ölmesiyle babamın insani sesler çıkaran sest elleri paslanmış, sadece homurdanır ve küfreder olmuştu. Kendi gibi hayatı çalınmış, hayata küstiyer adamlarla kahvede oturduğunda, ki bunlardan biri de Recep'in dedesiydi, bizi yerden yere vurdukları kulağımıza gelirdi. Bize reva gördükleri ama hiç hak etmediğimiz sıfatlarımız, kadere bakın ki yaz başından beri gerçeğe dönüşmekteydi heyhat. Kaderin bize hazırladığı tuhaf tesadüfler yüzünden giderek derinleşen bir suça bulaşıyorduk. İşte bu yüzden o sabah yan yana okula yürürken her ikimiz de düşünceliydik. Her ikimiz de endişeliydik. Allah'ın unuttuğu bir köyde sıradan iki çocuğun başına gelmesi uzak ihtimaller, tesadüfler, hayırlı hayırsız rastlaşmalar, ancak romanlarda yaşanabilecek durumlar bizim başımıza gelmişti. Sahnenin ortasına zorla itilmiş, rolünü bir türlü beceremeyen oyuncular gibiydik. Köy çıkışında buluşup yola düştüğümüzden beri belki de 10. kez Hüsam bize ele verir mi diye sormuştu Recep. Sıktın be sen de. Vermez dedik ya. Hem verse ne olacak? Biz mi sattık sigaraları? O sattı. Hapse de o girer. Ama sigaraların yerini bulan biziz. Unuttun mu lan? Olsun. Biz mi koyduk onları oraya? Biz sadece bulduk. Satmadık, etmedik. Tamam da içtik lan. Birkaç sigara alt tarafı. Gerekirse bedelini öderiz. Neyle ödeyeceksin? Paran mı var? Para kolay. Paranın nesi kolay? Çalacaksın mı? Yok lan çalmam. Bulurum. Öğretmenimden isterim. Hangi öğretmeninden? Kaç tane öğretmenin var ki? Yusuf öğretmenden tabii. O senin öğretmenin değil artık. Olmasın. O beni sever kollar. Ha bir de öğretmeni karıştıracağım bu işe. Hemen muhtara gider. Bu çocuklar dağdaki mağaralarda sigara bulmuşlar der. Bir daha bedava sigarayı bok bulursun sen. Haklısın olmaz. Babama derim ki sen değil miydin bana erkek ol deyip duran? Ben de birkaç paket sigara aşırdım bakkaldan. Tüttürdüm işte kahvedeki erkekler gibi. Ver parasını da bakkala borcumu ödeyeyim derim. Verir. Dayak yersin. Yemediğim şey mi? Çözüm bulamadığımız için susmuş, yokuşu hiç konuşmadan derin düşünceler içinde tırmanmıştık. Sonra yine ilk ben konuşmuştum. Ulan Recep be, Hüsam bize ele vermediyse boşuna üzülüyoruz. Ya verdiyse? Jandarma bizi almaya gelirse okulu anlarız. Yusuf Hoca olsa bilirdi suçsuz olduğumuzu, söylerdi jandarmaya. Burada kimseye derdimizi anlatamayız. Atılırız ulan okuldan. Ne bok yeriz o zaman? Dizlerimiz titremeye başladı. Daha çıkıp mağaramıza saklanmayı düşündük ama orada sürekli kalamazdık ki. Er ya da geç evlerimize dönecek olduktan sonra. En iyisi okula gidip başımıza gelecekleri beklemekti. Yokuşun tepesine geldiğimizde aşağıda okulun damı gözüktü. Haftalardır koşarak indiğimiz yolda ayaklarımız geri geri giderek yükümüzün altında ezilerek yürüdük. Okula jandarma gelmedi o gün. Okul çıkışında kapıya Hüsam da gelmedi. Derslerin bitmesini zor bekledik. Sınıftan ilk çıkan biz olduk. Köy girişinde evlerimize dağılmadık. Dağa çıkan patikaya doğru yollandık. Hüsam'ın kurtulduğu takdirde bizi her zamanki buluşma noktasında bekleyeceğini tahmin etmiştik. Yanılmamışız. Bö! Boş bulunup çığlık attık ikimiz de. Sizi gidi ödlekler. Nasıl korkuttum ama sizi. Meşenin kalın gövdesinin ardından çıkıp yanımıza geldi Hüsam. Ne korkutuyorsun lan bizi? Zaten dünden beri içeri atacaklar diye ödümüz patlıyor. Bizi ele ve... Hemen atılıp sözümü kesti arkadaşımın. Hüsam bizi ele vermediyse bunu aklına getirmenin gereği yoktu. Jandarma ne yaptı sana? Dövdü mü diye sordum. Yo, dövmedi de ne yaptı? Çay sigara mı ikram etti lan? Sigarayı ben ikram ettim. Sormadı mı sigarayı nereden bulduğunu? Sordu. İnsanı deli etme, anlatsana be. Amma sabırsız heriflersiniz be. Analarınızın karnında nasıl durdunuz siz? Ne anlattın jandarmaya? Söyleyeceğim ama önce bir haberim var. Durdu, bekledi, bizi çileden çıkarmak için. Recep'e kaş göz ettim. Hiçbir şey sormadan biz de bekledik. Merak etmiyor musunuz lan? Yo dedi Recep, önemli bir şey olsa anlatırdın. Yok ya, ne zaman akıllandın, dillendin sen böyle bücür? Tamam, madem anlatmıyor, yürü gidelim dedim Recep'e. Durun lan orospu çocukları, nereye gidiyorsunuz? Anlatacağız işte. Bir paket açılmamış sigara çıkar cebinden Hüsam. Bir de afili çakmak. Paketin ucunu yırttı. Ters çevirip pat pat vurdu. Siz de ister misiniz? Her verdiğinin bir karşılığı olacağını bildiğimizden hayır anlamında kafamızı salladık. Erkek adam tüttürür lan. Siz de erkek olacaksınız güya. Arsız arsız sırıttı bana bakarak. Yakın birer tane siz de. Yakın birer tane siz. Çaresiz yaktık. Önce her sefer olduğu gibi azıcık öksürüp tıksırdık. Sonra keyfine varmaya başladık sigaranın. Nereden buldun bunu? Yine mağaraya mı gittin yoksa? Ulan salıvermiş jandarma seni, baksana dedi Recep. Dağa tırmanacak vakit bulmuşsun belli. Son gittiğimizde aldıklarımdan üzerimde kalmış jandarma üstünü aramadı mı? Jandarma üstünü aramadı mı? Aradı. Hüsam yakalandıktan sonra başına gelenleri öğrenmek için öldüğümüzü bildiğinden bizi sinir etmek için lafı ağzından iple çekmemizi istiyordu. Biz de onu sinir etmek için hiç oralı değilmişiz gibi davranıyorduk. Ona karşı elimizden gelen sadece buydu. Hüsam'ın üstüne gidemez, küfredemez, dövmeye kalkamazdık. Hepimizden iriydi çünkü. Biz eve dönüyoruz dedim. Babam erken gel dedi. Bacayı tamir edecekmiş. Geç kalamam bu yüzden. Hadi eyvallah Hüsam. Dur lan, söyleyeceklerim var. Var ama anlatmıyorsun. Akşama kadar keyfini bekleyemem. Git bacını onar şimdi. Hafta sonu yine dağdayız. Ben çıkmam artık dağa. Yakalandın sen bir kere, tadı kaçtı. Ben de öyle dedi Recep. Ulan başlatmayın tadından madından. Çıkacağız dedimse çıkacağız. Şirket kuruyoruz, mecbursunuz. Ne şirketi? SKŞ şirketi. SKŞ. SKŞ. Nedir lan bu? Sikiş şirketi mi? Sigara kaçakçıları şirketi. Ne diyor bu be? Recep yüzüme bakıyordu şaşkın şaşkın. Dalgasını geçiyor. Hadi yaylan Recep. Arkamı döndüm. Yürümeye başladım. Recep koşup yetişti bana. Birkaç adım daha atmıştık ki Hüsam'ın fırlattığı taş sol kulağımı yalayıp geçti. Durun dedim size olan, durun dedim size olan, başlatmayın sülalenizden. Recep'le durup bekledik. Hüsam yanımıza geldi. Dün jandarma beni karakola almadı. karakolun arkasındaki tarlaya götürdü. Orada dövdü biraz. Sen dayak mı yedin diye sorarken yüzümde kocaman bir gülümseme vardı. Çarparım ha, sus da dinle. O mağarayı nasıl bulduğumu sordu da sordu. Tam 5 kere tekrar tekrar aynı boku anlattım. Yemin billah ettim doğruyu söylediğime. Mağarayı bilen başkaları var mı diye de sordu. Hüsam gözlerini bir benim bir Recep'in yüzünde gezdirdi. Kalbim çarpmaya başladı. Yanaklarım yanıyordu. Recep'in koluma değen kolu seyirdi. İşte şimdi kopuyordu dananın kuyruğu. Ne dedin, adımızı verdin mi? Kimse yoktu dedim. İnandı mı? Bilmem. İnanmış ki salmış seni. Sen de bizim gibi yap, bir daha çıkma oraya Hüsam. 2-3 paket sigara için yakma kendini, değmez. Hapislerde çürürsün ha. Ben enayi miyim hapislerde çürüyeyim? Tamam o zaman kardeş, hepimiz ucuz atlattık. Haydi geçmiş olsun. Şunu eziyet etmeden başından söyleseydin ya dedi Recep. Tekrar yürümeye başladık bayır aşağı. Durun lan, ben size gidin dedim mi? İzin verdim mi gitmeniz için? Ulan biz senin kulların mıyız dedi Recep. İşçilerimsiniz, ırgatlarımsınız. Ben emredeceğim, siz yapacaksınız. Zınk diye durduk. Önce birbirimize, sonra dönüp Hüsam'a baktık. Siktir lan, istersen 40 gün 40 gece döv bizi. Senin kölen değiliz biz. Şaka yaptım lan kalın kafa. Ben ne dedim de size? Şirket kuruyoruz demedim mi? Ortak olduk ulan, ortak. Ben şirketin sahibiyim. Siz ikiniz de küçük ortaksınız. Sigara ticareti yapacağız bundan böyle. O mağarayı, o sigaraları biz bulduk. Sen gizlice peşimize düştün de öğrendim böyle bir olduğunu. Nereden sahibi oluyormuşsun şirketin? Bulduğunuzda bir bok mu oldu? Bir paketi öksüre tıksıra zor bitirmişsiniz bir ayda. Ben olmasam ticaretini yapmak aklınıza gelir miydi? Geldi ama vazgeçtik. Neden? Başkasına ait malı satmak istemedik. Aptallar, beceriksizler. Namuslu olduğunuzdan değil, beceriksizlikten yapmamışsınızdır. Ticaret akıl ister. Sen yap o zaman kendi ticaretini, bizden bu kadar. İşte o biraz zor. Anca beraber kanca beraber. Siz paketleri indireceksiniz dağdan, ben pazarlayıp parayı toplayacağım. Size düşen payı vereceğim. Bak oğlum, bu iş taneyle sigara satmaya benzemez. Yakma başımızı. Yanmayacak başımız, güvenin bana. Ben niye tehlikeye atayım ki kendimi dedi Hüsam. Yıldırım hızıyla düşünmeye çalıştım. Hüsam'dan kurtuluş yoktu. Her ikimizin de paraya ihtiyacı vardı. Gel gelelim Hüsam iş yapılacak biri değildi. Hayvanlı bir yana sözüne de güvenilmezdi. Ben istemiyorum. Ben de istemiyorum dedi Recep. Ulan fikrinizi sordum. Fikrinizi mi sordum sizin? Uzatma Hüsam, biz yokuz. Varsınız, bu işi beraber yapacağız. Seni ele veririz diye korkuyorsan korkma. Yapmayız biz öyle şey. Yapmazsınız ama sigaraların yerini söylemek için inlettiniz beni orospu çocukları. Yok yalvar, yok kıçımı öp, yok ayağımı yala. Daha çıkarmadım acısını sizden. Şakaydı be Hüsam. Sen bize az mı yaptın? Hepimize az mı yalvarttın? Biz de şaka yaptık işte. Bende şaka yok. Adlarınız jandarmada. Ya bana yardımcı olursunuz ya da aylardır mağaradan sigaraları uçurduğunuz için içeri girersiniz. Hani adlarımızı vermemiştin? Hani tek başımaydım demiştin? Pis pis sırıttı Hüsam. Eğer ortaksak öyle dedim. Değilsek yakında Recep babasına kavuşur artık. Baba oğul hasret giderirlerken sen de onları seyredersin. Recep'in dudakları titremeye başladı. Düşünelim dedim ben. Düşünecek bir şey yok. Sen git, şimdi bacanı onar kıvırcık dedi Hüsam. Recep'in dışında kimsenin, hele de Hüsam'ın bana kıvırcık demesi hoşuma gitmezdi hiç. Allah belanı versin ayı dedim ama içimden. Recep'le hayatımız o güne dek sanki pek parlakmış gibi o günden sonra tam bir kabusa dönüştü. Aslında biz belaya bir yaz günü keçi gibi tırmandığımız dağda, güneşten kaçmak ve biraz dinlenmek için girdiğimiz mağarada tesadüfen saklanmış sigara kolilerini bulduğumuz an bulaşmışız da haberimiz yokmuş. Oysa ne kadar heyecanlanmış, ne kadar sevinmiştik sigaraları gördüğümüzde. Recep önden girmişti mağaraya. Onu göremiyor, sadece sesini duyuyordum. Ne serinmiş burası. Kıvırcık, gelsene sen de. Keşke güneşte eriyeceğimizi daha önce gireydik içeriye. Gel lan gel. Ben hala mağaranın ağzında, kızgın güneşin altındaydım. Ter dereler gibi iniyordu sırtımdan aşağı. Geberdim lan. Bir daha dünyada tırmanmam bu son. Dedim ve sonra eğilip mağaranın içine girdim ben de. Onca sıcaktan sonra oh be, oh be. Kasabadaki bakkalın dolabını açtığında aynı yüzüme vuran serinlik gibi. Buz gibi suya ağzımı dayamış gibi sanki. Bir yeniden dünyaya gelme duygusu, bir hoş his. Hoş his çabuk geçti. Recep'in peşinden mağaranın derinliklerine yürüyünce bu kez de feci bir koku çarptı yüzümüze. Sıçmışlar lan buraya, leş gibi kokuyor dedi Recep. Ulan kenef diye kullanmışlar burayı, sidik kokuyor. Lafımı bitiremedim. Tuhaf bir yaratık uçup gitti başımın üzerinden. Neydi lan o, uçan fare mi? Ne bileyim, kuş işte. Baksana Recep, şurada bir yol var dedim. Yokuş aşağı inen daracık kaygan geçitten geçerken, gelsene, iki katlı bu mağara be. Yürüdük. Burnumuz kokuya giderek alışıyordu. Recep geri dönelim dedi. Ben biraz daha gidelim dedim. Gözümüz karanlığa alıştıkça taşlara tutuna tutuna ilerledik. Hem korkuyor hem de macera dürtüsüyle mağara nerede son bulacak bilmek istiyorduk. Ben akşama Cemile'ye anlatabileceğim bir hikayem olacağı için keyifliydim. Önden gidiyordum. Recep beni takip ediyordu. Rutubetli zeminde kah kayarak, kah kıç üstü düşerek yan yana ilerledik. Bir ışık mı sızdı bir çatlaktan, yoksa paketler beyaz oldukları için mi ışıklıymış hissi verdiler? Karanlığın içinde açık renk bir yığın vardı önümüzde. Amanin diye bağırdı Recep. Üst üste rastgele yığılmış kolilerin önünde gözlerimize inanamayarak durduk. Bunlar da neyin nesi? Kolilerin etrafında anlamsız el kol hareketleri yaparak sayısız turlar attık. Ne var içlerinde Recep? Bu soruya ikimiz de cevap bulamadık. Kim getirmiş bunları buraya? Bu soruya da cevap bulamadık. Geri döndük. Mağaranın dışındaki çalıların dibine sinip uzun bir süre sabırla bekledik. Biri gelsin malına sahip çıksın diye. Kimse gelmedi. Hava kararmadan indik dağdan. Ertesi gün yine tırmandık mağaraya. Her şey bıraktığımız gibi duruyordu. Bir hafta boyunca her gün indik çıktık, indik çıktık. Sonunda malların terk edilmiş olduğuna karar verdik. Ve ellerimizde kolileri açmak için bıçaklarla çıktık bir hafta sonu. En kenarda değil de ortalarda duran bir kolinin bantlarını yırtıp içine elimizi soktuk. Sigara. Ertesi gün hayatımızın ilk tütününü tüttürebilmek için ceplerimizde kibritlerle geri döndük mağaraya. Bir gün önce parçaladığımız kolinin içinden bir paket alıp güneşe çıktık. Titreyen parmaklarımızla paketten birer sigara çekip yaktık. Her ikimizin de asla unutamayacağı bir gündü. Boğulurcasına öksürmüş, tıksırmış, birbirimizle alay etmiş, dalga geçmiş, yeniden denemiş, insanların boğazına kaçan, geniz yakan bu pis dumanlı nesneye neden takıldıklarını anlamamakla birlikte ısrarla kim bilir kaçar tane sigara içmiştik. Başımız dönmüştü, genzimiz yanmıştı, midemiz bulanmıştı. İyi tarafları da yok değildi doğrusu. Kendimizi büyümüş adam olmuş hissetmenin bir yoluydu tüttürmek. Hayata kafa tutmaktı. Üstesinden gelemediğimiz sorunlarımızı ağzımızdan çıkan dumanla örtmek, hafifletmekti. Recep annesini beceren utanmaz dedesinin yüzünü üflüyordu ciğerimizden sökülen zehirli dumanı. Ben tecavüzcüme üflüyordum. Ellerimizde ufacık kalan sigaralarımızı toprağa basıp söndürürken düşmanlarımızın etinde söndürdüğümüzü varsayıyorduk. İntikamımızı alıyorduk böylece. Hem anasını sattığımız dünyadan hem de bize eziyet edenlerden. Yazın sonunda izmarit kederimizin simgesi haline gelmiş, sigara ise keyfimiz, suçumuz, yoldaşımız olmuştu. Bomboş değersiz yaşamlarımıza müthiş bir sır, bir gizem olarak girmişti parmaklarımızın arasında tuttuğumuz beyaz kağıt çubuk. 15'ine merdiven dayamış yeni yetme iki erkek çocuğu, iç dünyamız ve has sınırımızı sigara ile keşfediyorduk. Harika bir duyguydu. Yakıyorduk birer tane, sigaralarımızı öksüre tıksıra tüttürürken hayale dalıyorduk. Recep ilkokuldayken göz koyduğu pembeyi hayal ediyor çoğu kez. Dumanı üflerken soruyordu. Pembenin şeyi de pembe midir sence? Neyi? Şeyi işte. Bilemem diyordum biraz sinirlenerek. O kadar karı kız var. Karı kız var evinde ve hiç mi görmedin? Görmedim. Soyunurken filan memelerini de mi görmedin ablalarının? Hayır, onlar perdenin gerisinde yatar. Ben çöpü boşaltırken geçen gün bir gazete buldum. Bir karı resmi vardı arka sayfada. Abi var ya, nah şöyle memeleri vardı. Abi var ya, nah şöyle memeleri vardı. Utan lan, bak ne hale geldin, Allahsız. Recep kabaran pantolonunun düğmelerini çözüp kendiyle oynuyordu. Ben de yapıyordum aynı şeyi ama gazetedeki karının Recep'in tarif ettiği memeleri gelmiyor, gelemiyordu gözlerimin önüne. Çaktırmadan Recep'i gözlüyordum. Derin nefesler alıp verirken inliyordu. Birbirimize arkamızı dönüp boşalıyorduk. Bir keresinde ısrarla sormuştu Recep. Sen kimi düşünüyorsun diye. Cevaplamamıştım. Ulan ben sana her şeyi anlatıyorum. Sen niye söylemiyorsun? Bir an için itiraf etmeyi geçirmiştim aklımdan. Kur'an kursuna geçen kış katılan o uzun boylu, şehla gözlü delikanlıyı düşündüğümü ama vazgeçmiştim hemen. Benden beklenen bir kızı düşünmemdi. Bizim Rıza'nın bir kız kardeşi var ya, Gülsevil mi? O işte, onu işte. Ama memeleri büyük değil ki onun. Olsun, ben büyük meme sevmem. Gözümün önüne anamın basma entarisinin içinde sallanan, göbeğine inmiş koca memeleri gelmişti. Ne öyle inek gibi? Hastır, sen ne anlarsın karıdan? Sen çok anlarsın da, ulan karı mı gördün sen? Gördüm işte gazetede. Bak ne diyeceğim lan. Kayıda gideceğiz ya haftaya, şehre kadar gidip o evlere uzansak. Hani Hüsam anlatıyordu, o karıların çalıştıkları, yaşadıkları evleri. Resimleri yerine kendilerini görürdük. Boş ver, görüp ne olacak? Ne olacakmış? Ulan ağaç dibinde elle talimden bıkmadın mı? İşin hasını yapmak istemez misin? Para isterlermiş ama öyle demişti Hüsam. Hem kimlik de soruyorlarmış. Alırız kimlikleri, pasolar var ya. Can havliyle son kozumu oynamıştım. 18 yaşından küçükleri almıyorlarmış. Kapıda zabıta varmış. Rüşvet verirsek alıyorlarmış, Hüsam söyledi. Bu konuları Hüsam'la konuşmasına bozuldum. Paran var mı senin lan? Birer paket gavur sigarası verirdik. Olmaz lan, para isterler, para. Belki istemezler, ne olur ya. Hem artık liseli oluyoruz. Havamız da atardık gerekince Hüsam gibi. Sigara kabul etmezler. Oraya kadar gidip bir de rezil olmayalım. Ne rezili be? Kerhane bekçilerine mi rezil olunur? Polis onlar oğlum, zabıta zabıta. Neyse ne, denemesi bedava. Recep o kadar ısrar etmişti ki gitmiştik. Yanımıza birkaç pakette sigara almıştık. Cebimizdeki para yetsin diye yol paramızı harcamamış, otostop yapmıştık. Acıkınca tost yememiş, bir simidi paylaşmıştık. Recep dedesinin ceketinin cebinden bir miktar bozuk para aşırmıştı. Ben genel ev görmeye meraklı değildim. Sırf Recep ısrarcı olduğu için mızıkçılık yapmamak adına eşlik ediyordum ona. Yine de içimde tuhaf bir heyecan vardı. Hayalini bir türlü kuramadığım çıplak bir kadını karşımda görünce neler hissedeceğimi merak ediyordum. Okula kaydımızı yaptırdıktan sonra Hüsam'ın tarifine uyarak şehrin bizim geldiğimiz yöndeki ana yolu üzerinde bulunan dış mahallelerinden birine yürümüş, dar sokakta kapısına adamlar birikmiş eve yaklaşmıştık ki ne görelim. Hüsam bizden önce gelmiş. Kan beynime sıçramıştı. Bu evde rezil olacaksam Recep'ten başka kimse bunu bilsin istemiyordum. Recep'in bilmesini de istemiyordum ama en azından can yoldaşımdı. Sen ağzından mı kaçırdın lan? Ne işi var bunun burada? Ben şey demiştim, ne bileyim geleceğini. Biz dalaşırken, haydi takılın kıçıma da sokayım sizi içeri, demişti Hüsam. Bu işleri çok iyi bildiğini gösteren bir edayla, parayı hazır ettiniz mi lan diye sordu. Sigara vereceğiz dedim ya, halis Amerikan sigarası. Hüsam Recep'ten sigaraları kapıp kapıdaki adamla konuşmaya gidince, ulan Recep, bunu niye taktın peşimize? Ben artık senin kan kardeşin filan değilim. Sen git Hüsam'la kanka ol demiştim. Nankör, sırf seni düşündüğüm için. Herifin kenef ağzını kapatacaksın şu eve girmekle. Sana iyilik yapan da kabahat. Hakkımda bir şey mi diyor ki? Sen hiç katılmıyorsun ya karı kız laflarına. Boş boş bakarsın ya öyle. E ne olmuş katılmıyorsam? Şey mi o diye sordu. Ne? Şey işte anladın sen. Ben değil. Vallahi diye yemin ettim. Hadi gelsenize lan diye el ediyordu Hüsam. Konuşmayı kesip yanına gittik. Kapı yarı aralıktı. Ben geldiğime bin pişmandım. Ama olan olmuştu. Başa gelen çekilecekti. Üstelik Recep'in söylediklerinden dolayı allak bullaktım. Hüsam'a karşı çok hevesliymişim gibi davranmaya çalıştım. Eşikte duran adam Recep'in uzattığı sigaraları cebine tıkıştırmış, hiç zorluk çıkarmadan içeri sokmuştu bizi. Girdiğimiz taş holde bir kanepeyle iki koltuk vardı. Kanepede çoğu ayaklarını önlerindeki sehpaya uzatmış, açık saçık giyinmiş kadınlar oturuyorlardı. Biri bacaklarını altına almış örgü örüyordu. Kırmızı saçlı olanı tırnaklarına boya sürüyordu. Koltuğa yayılmış yaşlı şişman kadın da sigarasını tutturuyordu. Hüsam yanına gidip sigara selam verdi. Yaşlı kadın konuşunca sesinin kalınlığı dikkatimizi çekti. Birbirimize baktık Recep'le. Gülmemek için zor tuttuk kendimizi. Benimki nerede diye sordu Hüsam. Buradakilerin hepsi senin aslanım dedi kadın. Sonra Recep'le bana döndü. Hoş geldiniz küçük beyler, sefalar getirdiniz. Siz ikiniz buraya ilk mi geliyorsunuz? Başımızı evet anlamında salladık. İlk siz seçin o zaman kızları. Kız falan seçmedik. İbiş gibi hiç konuşmadan durduk. Böyle bir yere ilk kez geldiğimiz her halimizden belli oluyordu. İhtiyar karı kalın sesini çatlatarak dalgasını geçti bizimle. Gonca, Kader, hadi kızlar. Bakın koklanmamış çiçekler geldi size. Yaylanın bakalım. Abla tırnaklarım kurumadı, sevim gitsin dedi kırmızı saçlı kadın. Merdivenden peşinde yarı çıplak bir kadınla bir adam iniyordu. Hüsam merdivenden inen kadına doğru seyirtirken kadın adama güle güle kocacığım arayı açma beni fazla bekletme emi dedi. Arkasını dönüp Hüsam'la birlikte merdivenleri çıkmaya başladı. Gözlerim fal taşı gibi açılmış Recep'e baktım. O benden de şaşkındı. Nasıl bir işti bu yahu? Biz şaşkın ördek gibi bakışırken örgü ören kadın şişlerini masaya bıraktı. Ayağa kalktı bize daha ana kuzusu bunlar dedi. Haydi biriniz düşsün bakalım önüme. Sevda Gül, sen de bugünkü siftahını yap haydi dedi erkek sesli ihtiyar karı. Çifte siftah olsun. Keh keh güldü. Kanepeye serilmiş karılardan biri daha toparlanıp kalktı. Bizi nazikçe iteklediler. Recep'le peşlerine takılıp yukarı çıktık. Yukarıda Hüsam'a bakındım ama o ve kadın çoktan yok olmuşlardı. Recep önümden gitti. O da bir perdenin arkasında kayboldu. Ben ayak sürdüğüm için geride kaldım. Örgü ören kadın beni daracık bir odaya yetiştirdi. Odada sadece bir yataklı bir iskemle vardı. Kadın üstündeki çiçekli giysiyi sıyırdı ama tamamen çıkarmadı. Gözlerim kırmızı süt yeninden taşan memelerine kaydı bir an. Hemen yere baktım. Adın ne senin aslanım? Söyledim. Bu ilk mi? Ha. İlk mi dedi? İlk mi dedim? İlk mi? Belli ilk. Çıkar pantolonunu. Ne bakıyorsun? Çıkarsana otur şuraya haydi. İşimiz var seninle ha. Yatağın ucuna oturdum. Ay sen soyunmayı da bilmiyorsun ayol. Kaç yaşındasın sen? İçeri girmeyi becermişsin. Ama 15'inde var mısın? Yoksun yoksun, pek toy bir şeysin. Beni göğsümden itti, sırt üstü yatağa devrildim. Pabuçlarımı çekti, aldı ayağımdan. Uğraştırmasana beni, çöz şu kemerini. Daha fazla zarar işitmemek için titreyen parmaklarımla açtım kemeri. Pantolonu paçalarımdan çekeleyerek donumla birlikte çekti çıkardı. Yatağın yanına yere bıraktı. Utançtan ölmek üzereydim. İki elimi birleştirip önümü kapattım. Kadın topuklu terliklerini silkeledi ayağından. Dizlerini iki yana açarak üstüme çıktı oturdu. Eteğinin arasından orası gözüküyordu. Görmemek için gözlerimi yumdum. Ellerimi tutup yanlara doğru açtı. Üzerimde eşindi. Hiç hareket yok sende. Hadi bakalım ilk dersi verelim sana. Çükümü eline aldı, oynamaya başladı. Kirpiklerimin arasından çaktırmadan baktım. Benimle uğraşırken bir taraftan da sakız çiğniyordu. Her ikimiz de bir ümitle bekledikse de ben her ellendiğimde kabaran çükün büyüyeceğine büsbütün küçüldü. Bu eziyetin bir an evvel bitmesi için elimden geleni yapmaya hazırdım. Ama en ufak bir heyecan duymuyordum. Acaba ben sahiden Hüsam'ın dediği gibi miydim? Bu kadına karşı hiçbir şey hissedememem o yüzden miydi? Öyle olmaya dahi razıydım. Yeter ki bu işkenceden bir an evvel kurtulayım. Oysa kadın pes etmiyor, çekiştirip duruyordu beni. Bir süre sonra sakızını çıkardı ağzından, uzandı, yatağın yanındaki iskemlenin arkalığına yapıştırdı. Özel muamele yapalım sana ama kapıda farkını ödersin dedi. Eğildi, dilini sürtmeye başladı çükümü. Allah'ım dedim içimden, kurtar beni buradan, yalvarırım kurtar. Kadın benden umudu kesince, böylesini hiç görmemiştim diye söylenerek doğruldu. Hadi toparlan, zamanın doldu dedi bana. Üstümden indi, parmağını salladı yüzüme doğru. Fark almayacağım ama verdiğin parayı bir şey yapamadın diye sakın geri istemeye kalkma, alamazsın. Geri istemiyorum zaten. Tamam o zaman, korkma, yapamadığını kimseye söyleme. Ses etmedim. Beline düşmüş çiçekli giysiyi yukarı çekiştirip askılarına kollarını geçirdi. Kuşağını bağladı, çıktı kapıdan. Sakızını iskemlenin tahtasında unuttu. Bir an aklımdan seslenip hatırlatmak geçti ama uzaklaşmıştı. Merdivende tıkırdayan topuk seslerine tiz sesi eşlik ediyordu. Gençlik işte. Doymak bilmiyorlar bu yaşta ayol. Söylediklerini Recep'in değil de Hüsam'ın duymuş olmasını dileyerek alelacele pantolonumu giydim. Peşinden indim ben de. Gözlerimiz buluştuğunda göz kırptı bana. Maşallah maşallah, Allah nazarlardan korusun. Parayı peşin vermiştik zaten. Kendimi dışarı atarken arkadaşım çıktı mı diye sordum kapıdaki adama. Çıktı, dışarıda bekleyecekmiş. Hemen çıktım ben de. Recep evin az ötesindeki elektrik direğine dayanmış bekliyordu. Beni görür görmez seyirtti. Nasıldı lan? İyi dedim. Yaptın mı? Anlatsana. Anlatacak bir şey yok. Çıktı üstüme oturdu. Elini aldı filan, öyle işte. Eline mi geldin yoksa? Yo. Sen de yaptın mı? Yaptım tabii. İki kere yaptım hem de. Boşuna mı verdik sigaraları? Başka konuşmadık. Hüsam'ı da beklemedik. Her zaman yaptığımız gibi yan yana uygun adım yürüyerek uzaklaştık o mahalleden. Yol paramız kalmadığı için otostop yapmak üzere şoseye yöneldik. Birkaç gün sonra her zamanki yerimizde sırtımızı meşeye vermiş, ayaklarımızı uzatıp oturmuş dertleşiyorduk Recep'le. Anası birkaç günden beri hastaydı. Hayvanları yemlemenin, ahırı temizlemenin yanı sıra evdeki temizlik ve yemek işleri de Recep'in üstüne kalmıştı. Ahır temizliği, hayvan yemlemek filan umurunda değildi de yemek işini hiç beceremiyordu. Gelecek şimdi moruk eve. Yine homurdanacak aş bulamayınca. Anama bağıracak geberesice. Ben sana yardım ederim dedim samimiyetle. Sahiden mi? Elbette, lafı mı olur? Size bir çorba yapar öyle giderim eve. Tarhana var mı sizde? Sen çorba yapmayı biliyor musun? Ablalarım kocaya gidince Cemile'ye yardım etmek için öğrendim. Ocak başında uzun kalırsa beli ağrıyor da. Hem severim yemek yapmayı ben. Babam sinirlenmese hep yapacağım ama kızıyor işte. Hepsi deli bunların, dedi Recep. Tek bildikleri azarlamak, dövmek. Bir süre konuşmadan oturduk yan yana. Sonra Recep omzuma dokundu. Sana bir şey söyleyeceğim, dedi. Söz verdikti ya, saklı gizli olmasın diye aramızda. Ha, verdikti. Bak, tutuyorum sözümü. Hani karılara gittiğimiz gün var ya. Ben sana yalan attım. Dikildim kaykıldığım yerden. Ben o gün iki kere falan yapmadım. Beni tutar tutmaz elinde boşaldım karının. Ben onu bile yapamadım, dedim. Yok yahu, neden? Ne bileyim, tırstım işte. Tüh be, boşuna para verdik karılara. Kapıdaki herife de sigara kaptırdık lan. Dünyanın da yolunu yürüdük. Yok, bir şey değil de. Çok utandım lan öyle cız cıvıl kalınca. Gülmeye başladık. Birbirimize beceriksizliğimizin ayrıntılarını anlattıkça katılıyorduk gülmekten. Sonra ben birden ciddileştim. Saklı gizli olmasın istiyordum aramızda madem. Şimdi kızacaksın bana ama ben de sana bir şey söyleyeceğim, dedim. Söyle. Bu sigara işini kimseye söylemeyecektik ya. Ben sadece Cemile'ye anlattım. Ne? Ne hakla? Hani bu bizim sırrımızdı? Bağırma be, pişman etme beni söylediğime. Bağırma be, pişman etme beni söylediğime. Birbirimizden hiçbir şey gizlemediğimiz için söylüyorum işte. Söylemesen bilmeyecektin, bilmeyecektin. Neden yaptın bunu? Mağarayı keşfettiğimizden beri Cemile'yi hiç dışarı çıkaramaz oldum. Biz daha dağa tırmanıyoruz diye onu almıyoruz ya, eve kapandı kaldı zavallı. Niye beni eskisi gibi yanınıza almıyorsunuz diye ısrarla sorunca dayanamadım, söyledim. Benim anlattıklarımla oyalanıyor. Evde benden başka kimse adam yerine koyup konuşmaz onunla. Oysa hepsinden daha akıllıdır Cemile. Benim okul defterime baka baka okumayı söktü be. Daha ne yapsın? Merak etme, kimseye söylemez o. Öldürseler söylemez. Benden gizli. Başka neler anlattın ona? Dedemi anlattın mı? Aşk olsun. O senin sırrın. Anlatmadım tabii. Karılara gittiğimizi, cevap vermedim. Ulan kıvırcık, her yediğin boku anlatıyor musun ona? Bunu nasıl söylersin? Dirseğiyle böğrüme vurdu. Canımı acıttı. Yetmedi, birden üstüme çullandı. Alt alta üst üste boğuştuk biraz. Sonra durulduk, oturduk yine yan yana. Niye bu kadar kızdığını anlamıyordum. Nefes nefese sordu. Dergahta başına geleni de anlattın mı? Hayır. Onu senden başka kimse bilmiyor. Keşke kerhaneye gittiğimizde anlatmasaydın. Kötü yaptın. Sen de Hüsam'a söylemiştin karılara gideceğimizi, hatırlasana. Ödeştik işte. Ben mecburen söyledim de. Gelsin pazarlık yapsın, bizi içeri soksun diye. Tüh be, rezil oldum Cemile'ye. Nasıl bakacağım yüzüne şimdi? Ayrıntı anlatmadım ki oğlum, insaf et be. Sadece merak ettik, gittik dedim. Hoşumuza gitmedi. Bir daha da gitmeyeceğiz, dedim. Bütün söylediğim bu. Yemin et. Vallahi iki gözüm önüme aksın. Sırrımızı ele verdin. Kerhaneye gitmek sır mı lan? Sigaraları söyledin, sır verdin. Sır. Cemile kimseye bir şey söylemez. Ölse söylemez. Olsun. Sigaralar bizim sırrımızdı. Ama artık değil, dedi Recep. Olacakları görmüş gibi. Çünkü genel ev macerasından sonra birkaç gün ortalıkta görünmeyen Hüsam hafta başında okul kapısında bitmiş ve sigaraları nereden bulduğumuzu öğrenmek istemişti. Gitmez olaymışız kerhaneye. Sigaraları ona vermez olaymışız. Zebaniye gibi dikilmişti başımıza. Dökülün bakalım. Kerhane zabıtasına verdiğim sigaraları kimden aşırdınız? Hazırlıksız yakalanıp saçma sapan bir yalan attıktı. Yolda bulmuştuk geçen de. Yok ya, hangi yolda? Hangi yolun neresinde? Okula giderken işte oralarda. Böyle yere saçılmış duruyorlardı, öyle mi? Ha. Yemin edin, ettik. Kur'an'ın üstüne edin, edemedik. Niye etmiyorsunuz ulan, dedi. Olur olmaz şeyler için Kur'an üstüne yemin edilmez, dedim ben. Bir güzel dayak çekerim sana, o zaman edersin belki, dedi. Belinden kemeri çözerken. Kaçmaya başladım, yakaladı beni. Bir güzel benzetti. Dilimi tuttum. Hiçbir şey söylemedim. Recep de aldı nasibini dayaktan. Hüsam'dan böylece kurtulduğumuzu sandık, rahatladık. Ertesi gün yine aynı soruyla dikildi karşımıza. Ben askerden yeni dönen dayım getirdi diye bir yalan denedim. Bir gün sonra Hüsam yine karşımızdaydı. Ben araştırdım. Dayın mayın dönmemiş askerden diyerek saldırdı bana. Ben kaçınca Recep'e bulaştı. Bir fasıl dayak daha çekti. Yine aslanlar gibi dayandık, konuşmadık. Aslında iki kişi bir olup üstesinden gelebilirdik belki Hüsam'ın. Ama biz de ondan bir şey gizliyor olmanın ezikliği içindeydik demek ki. Dördüncü sefer sorduğunda yediğimiz dayakların acısını çıkarmak istedik. Yalvar lan Recep. Öyle efelenmeden, tehdit etmeden, adam gibi iyilikle sorarsan söyleriz. Dayakla kötekle bizi konuşturamayan Hüsam boyun eğdi. Tamam, yalvarıyorum işte. Hadi Recep, Allah aşkına söyle, nereden buldun sigaraları? Bana da yalvar lan. Hüsam bana da yalvardı. Her ikimiz de kulaklarımıza inanamadık. Herif ne desek yapıyordu. Cesaretlendik. Ayağınızın altını öpeyim de, bokunuzu yiyeyim de, ulan eşek sıpaları bokunuzu yiyeyim, sayılmaz, küfür ettin. Ulan ben sizin ananızın, iki eliyle Recep'in boğazına sarıldı Hüsam. Birden gözüm döndü. Biz niye boyun eğiyorduk bu herife? Bir odun parçası kapıp beline indirdim. Ulan İbni, gösteririm sana ben. Küfür yok. Madem küfür ettin, öldürsen de söylemeyeceğiz. Elimdeki odunu kolaylıkla kaptı benden. Rastgele savurdu. Başıma, omzuma, belime vurdu. Öldüreceğim ikinizi de, söyleyecek misiniz? Güçlükle konuştum. Hayır. Götünüzü öpeyim dersen belki söylerim dedi Recep. Bir yumruk daha yedi suratının ortasına. Bizi haşat edip bıraktı Hüsam. Okul bahçesinin yanındaki yangın yerinde. O gittikten sonra patlamış dudaklarımızın acısını aldırmadan gülmekten katıldık. Recep onun ayağınızın altını öpeyim derkenki halini, taklidini yaptı, kahkahalar attık. Bokunuzu yiyeyim deyişini taklidini yaparken yerlerde yuvarlandık. Karnımıza gülmekten ağrılar girdi. Hüsam'ı yalvartmak her şeye değmişti. Eve vardığımda haylaz herif bu halin ne dedi anam. Kavgaya karıştım dedim. Kavgaya sen. Evet. Baban gelse de görse şu halini. Belki çenesi dururdu dedi. Dudaklarının arasından. Cemile bir tülbendi, güğümdeki suyla ıslatıp getirdi. Patlamış dudağıma, morarmış gözüme bastırdı. Sana bunu yapanın elleri kırılsın inşallah. Ne diye bulaşıyorsun itlere abi? Sen erkeklerin işine burnunu sokma dedi anam Cemile'ye. Sesinde belli belirsiz bir gurur sezer gibi oldum. Recep'le kaderimiz o günlerde örülmeye başlamış olmalıydı. Hafta sonu bizi dağa tırmanırken gizlice takip etmişti Hüsam. Mağaranın önünde sigaralarımızı tellendirirken suçüstü yakalandık. Yapacak bir şey yoktu. İster istemez sigaraların yerini gösterdik. Mecburen onu da kattık aramıza. Ve bir daha ondan kurtulamadık. Hüsam'ın aramıza katılmasıyla aniden büyüdük. Büyümekle kalmadık, yaşlandık, yıprandık. Ölümün eşiğine geldik neredeyse. Çünkü onun bizim aklımızın ucundan geçmeyen fikirleri vardı. Hayatımın tek derdi Hüsam değildi o günlerde. Babam Cemile'ye komşu köylerin birinde koca bulmuştu. Karısı yeni ölmüş, kızları evlenerek çekip gitmiş, oğulları gurbete düşmüş, dul ve yaşlı bir adamın evini çekip çevirecek, yatağını ısıtacak genç bir karı aradığını öğrenince adama Cemile'yi teklif etmişti. Haberi verdiği akşam, "Kızın kusurunu söyledin mi?" diye sormuştu anam.